Sayfa 471. Soruşturmadaki sorular. Emniyet Müdürü Osman Ak hakkında dönemin İçişleri Bakanlık Müsteşarı Saim Çotur'un başkanlığındaki Yüksek Disiplin Kurulu tarafından yürütülen idari soruşturmanın iddiası taraflı, düşündürücü ve de tarihsiz isnatlara dayandırılmıştır. Türkiye genelinde birçok ilde görevli çok sayıda emniyet mensubu hakkında Fethullahçılar diye, yani IŞİD tarikatı mensubu, rapor tanzim edilerek kin ve gareze binaen aslı olmayan ilişkileri rapora geçerek, sanki bir suç ilişkisi içerisindelermiş gibi göstererek cürüm, iftira atfında bulunuldu. Hazırlanan raporun gerçekle alakası olmadığı, iftiradan öteye gitmediği, raporun istihbarat mevzuatına uygun olmadığı, istihbarat usul ve metotlarının kullanılmadığı hususunda, istihbarattan sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevli olduğunuz sırada bahse konu raporu hazırladığınız, bu suretle yetki ve nüfuzunu kendisine ve başkalarına çıkar sağlamak amacıyla veya kin veya dostluk nedeniyle kötüye kullanmak, kasıtlı olarak gerçek dışı rapor vermek suçlarını işlediğiniz iddia edilmektedir. Bu husustaki savunmanızı veriniz. Osman Ak 21 sayfalık yazılı savunmasında tüm iddiaları yanıtlarken çıkar suçlamasına karşı şu ifadeyle işbirlikçi zihniyete eleştiri getirmiştir. Emniyet teşkilatı içerisindeki Fethullah Gülen örgütlenmesi ilk kez 1999 yılında deşifre edilmiş bir olay değildir. Varlığı 1992 yılında devlet arşivlerinde mevcut olan soruşturmalar kapsamında tescillidir. Bu itibarla kin ve garez duyguları içerisinde çalışma yapıldığı tespit ve suçlaması arşivlerdeki mevcut bilgi ve Fethullah Gülen'in kamuya yansıyan beyanlarıyla çelişmektedir. Raporun düzenlenmesinde iddiada kastedilen anlamda olmasa da menfaatim olduğu doğrudur. Bu menfaat laik demokratik hukuk devletinin var olmasından kaynaklanmaktadır. Başkalarına çıkar sağlama tabirinden ne anlaşılacağı muallaktadır. Bu yazışmalar devletin yetkili makamlarına iletilmiştir. Devlete iletilen raporda çıkarı olan varsa o da devletin kendisidir. Ayrıca dost sağlamaktan kasıt devlete dost olmak ise bu doğrudur. Bu iddialarda bulunanların hangi çıkar için ne amaçla nasıl davrandığını ayrıntılı olarak açıklaması gerekir. Tarafıma yöneltilen ve hiçbir hukuki mesnedi olmayan suçlamalar ağır ve mesnetsizdir. Müfettişlerin yaptığı bu soruşturma tamamen yanlı ve soruşturmayı yapanların soruşturulmasını gerektirecek içeriktedir. Osman Ak, Cevdet Saral ve ekibinin emniyet içerisindeki Fethullahçı yapılanmayı ve Gülen'in amaçlarını deşifre etmesinden korkan Nurcu Maşalar basını da arkalarına alarak hemen karşı atağa geçmiş ve bu ekibe çirkin iftiralarda bulunmaya başlamışlardır. Bunun en somut göstergesi tüm kamuoyunun bildiği gibi telekulak skandalıdır. Emniyetteki Nurcular basındaki yandaşlarına koşarak bir günde hazırladıkları sözde dinleme kayıtlarını vererek Cevdet Saral, Osman Ak ve ekibinin insanları kanunsuz olarak dinledikleri iftiralarına sarılmışlardır. Ancak mızrak çuvala sığmamış, aradan geçen bunca seneden sonra dinlendi denilen birçok telefon numarasının uydurma olduğu, böyle numaraların bulunmadığı telekom kayıtlarından ortaya çıkmıştır. Bununla beraber yine kayıtlarda olmayan numaraların 24 saatlik zaman diliminde 58 ve daha yukarı saatlerde dinlendiği maskaralığı da görülmüştür. Nurcu iftira şebekesi telaşlarından ve korkularından olacak bir günü 58 saat olarak hesaplayarak binlerce sayfalık uydurma belgelerle iftiralarda bulunmuşlardı. Cevdet Saral, Osman Ak ve görev arkadaşları telekolak olayı iddialarıyla Kırıkkale Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyorlar. Yaklaşık 4 yıldır devam eden yargılamaları sonucunda 30 Ocak 2003 tarihinde beraat ediyorlardı. Mahkemenin 2003 Taksim 43 sayılı gerekçeli kararında Fethullahçı emniyetçilerin iftira, yalan ve manipülasyonları boşa çıkarılıyordu. Gerekçeli kararda özetle şunlar vurgulanıyordu. Esasen davanın açılmasını esas teşkil eden Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nın bilgi ve onayı olmadan istihbarat yönetmeliğine aykırı ikinci bir dinleme odası tesis etmek, faaliyete geçirmek, mahkeme kararı olmaksızın telefon dinlemek, takip etmek ve olayların ortaya çıkmasıyla da bilgisayar hard diskinden bilgileri silmek gibi iddialarla suçlandıklarını, Devamlı 8. katta teknik çalışma odası tesis edildiğinde bu konuda bu hususları düzenleyen ya da sınırlayan herhangi bir mevzuat bulunmadığını, oda kurulduktan sonra bu konuda yönerge çıkarıldığını, esasen kurulan 8. odanın da yeni çıkan yönergeyle aykırılık teşkil etmediğini, yönergede belirtildiği şekilde istihbarat çalışmalarının aynı birim bina içerisinde yapıldığı takdirde onayın gerekli olmadığını, sadece ayrı bina ve yerlerde kurulması halinde onayın gerekli olduğu, oysa 8. katta kurulan çalışma odasının aynı bina içerisinde olup onaya da gerek olmadığını. Bu odanın kurulmasında alet ve teçhizatın tümünün İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan gönderilmiş ve İstihbarat Daire Başkanlığı'nın teknisyenleri tarafından monte edildiğini. Yine devamla dosyada mevcut birden fazla klasörde toplanan 199-1899-1998 yılında kurulan bir birimde 1997 yılında ve görevde olmayan personel tarafından dinlemelerin yapıldığı, zaman olarak da mümkün olmayan saat 49, saat 55, saat 58.035 ve bu gibi ilgisiz notların bulunduğu. Yine dinleme klasörlerinde son kısımlarında çoğu telefonların süreleri 0.00 salise sürdüğü, oysa ahizenin açılıp kapanmasına dahi birkaç saniyenin geçebileceği, Telekom görevlilerinin mahkeme kararı olmadan bağlantı yapmadıklarını beyan ettiklerini, yine mahkeme kararı olmadan hiçbir telefonun fiziksel bağlantısının yapılamayacağı, emniyet yetkililerince kendi başlarına herhangi bir telefonu dinleme bağlantısı yapılamaz, bunun mümkün olmadığı, mahkememizce de talep üzerine Sincan ilçesinde ve Batıkent beldesinde bulunan bir telefonun Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün merkez binasının bulunduğu İskitler'deki hizmet binasının 8. 9. ya da herhangi bir katındaki dinleme merkezine bağlantısının yapılamayacağı. Sincan ve Batıkent'te bulunan telefon santralleriyle Ankara Emniyet Müdürlüğü merkez binasında 1998-1999 içerisinde kiralanan ya da kurulu PCM teçhizatı bulunmadığı. Nokta nokta nolu telefonun Telekom'a sorulmuş olduğu, böyle bir telefonun Türkiye genelinde bulunmadığı, yine dinlendiği iddia edilen nokta nokta nokta nolu telefonun da ankesör numarası olduğu fakat hiç tesis edilmediği. Zaten müfettişlerce de tanıklar ve sanıklar sorguya çekildiklerinde hiçbir tanığa ve sanığa telefon dinlemesine ilişkin soru sorulmadığı. Hiçbir sanık ve tanığın bu konuda beyanda bulunmadığı, bilirkişi raporunda telefon dinlediklerine ya da delilleri yok ettikleri hususunda bilgi verilmediği. Mahkemenin gerekçeli kararında dosya içerisinde maddi delil olarak ileri sürülen Yargıtay üyesi Naci Ünver'e ait olduğu söylenen kasetle ilgili de Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'nın takipsizlik kararına atıfta bulunuluyor, neticede suçlama tarihinin 23 Nisan 1999 tarihinden önce olduğu gerekçesiyle erteleme kapsamına alınıyordu. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırlık No 1999/380, karar No 2002/94 verdiği takipsizlik kararı ise telekulak komplosunun farklı bir boyutunu gözler önüne seriyordu. Yazılı ve görsel basına yer alan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, basın mensupları, milletvekillerinin, yargı mensuplarının telefonlarının dinlendiğine dair haberler üzerine 11.06.1999 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gelinerek Bilgi İşlem Büro Amiri olarak görev yapan komiser yardımcısı Hurşit Uçak'tan bilgisayar sisteminde bulunan log dosyaları, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nda kopyaları bulunan log dosyaları ile karşılaştırmak üzere alınmış ve bilirkişi olarak görevlendirilen Mehmet Fecri Yıldız'a tevdi olunmuştur. Dinleme odası olduğu iddia edilen ancak depo olarak kullanıldığı görülen odadaki 4 adet dinleme setinde 1 adet teyp kaseti bulunarak yine bilirkişiye tevdi olunmuştur. Bilgi İşlem Büro Amiri Hurşit Uçak'ın da imzasının bulunduğu 12.06.1999 tarihi tutanakla şöyle denilmiştir: şubemizde teknik gelişmelere paralel olarak teknik takip dinleme sisteminin bilgisayar ve 12'lik LMS'ye geçilmesi üzerine merkezde, yani şubemiz 9. katta bulunan eski 12'lik ve 24'lük mekanik setlerin tamamı boşa çıkarılmıştır. Bu sebeple daha önce merkezde kullandığımız mekanik setlerden 14 adedi 13.1999 tarihinde başkanlığımıza iade edilmiştir. Geriye kalan 5 adet mekanik seti yukarıda bahsedildiği üzere Batıkent, Yuva ve Sincan Grup Amirliği'nin ihtiyaç ve arızaları göz önünde bulundurularak şubemiz 9. katta depo olarak kullanılan odada B masası teknik takim odasının yanı düzgün bir şekilde muhafaza altına alınmıştır. 28.5.1999 tarihinde şube müdürümüzün talimatıyla depodaki tüm mekanik setlerin yuvaları tek tek kontrol edilerek sağlam olarak karton kutulara konulmuş, arızalılar ayrılarak bilahare başkanlığa iade edilmek üzere ayrı bir yere konulmuştur. 9. katta depo olarak kullanılan bu odada teknik ve BİM büroya ait malzemeler bulunmakta, ayrıca bu odada lavabo ve su musluğu bulunması nedeniyle çalışan teknik personelin faydalanması için bugüne kadar kilit altında bulundurulmamıştır. 11.6.1999 tarihinde DGM Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete Yüksel, 16.45 sıralarında şubemizde incelemede bulunmak üzere bahse konu depoya girmiş ve başkanlığa gönderilmek üzere hazırlanmış mekanik setleri görmüştür. Yaptığı inceleme sonucunda daha önce B bürosuna ait mekanik setin 31 numaralı yuvasında bir adet teyp kaseti bulmuş ve tutanakla tespit etmiştir. Yukarıda belirtildiği gibi 28.5.1999 tarihinde depo yeniden düzenlenirken yapılan incelemede kaset yuvaları tek tek kontrol edildiği halde DGM savcısının tespit ettiği kasetin B bürosuna ait eski mekanik setten kalmış olabileceği ve boş olduğu değerlendirilmektedir. Sanıklardan Osman Ak, Ersan Dalman ve Zafer Aktaş'ın 16.4.1999 tarihine itibaren istihbarat branşından çıkarıldıkları ve 7.5.1999 tarihinden itibaren genel hizmetler branşında istihdam edilmeye başlandıkları görülmüştür. Yargıtay 8. Daire Başkanı Sayın Naci Ünver ile Avukat Fevzi Coşkun'un konuşmalarının bulunduğu bu kasetin herkesin girip çıktığı kilitli olmayan depo olarak kullanılan, ayrıca lavabo ve musluk bulunması nedeniyle personelin ihtiyaçlarını giderdiği bir yerde bulunmuş olması, 28.5.1999 tarihinde kaset yuvalarının tek tek kontrol edildiğinin tutanakla tespit edilmesi, sonradan da bu mekanik setlere yerleştirilmiş olabileceği ihtimalini doğurduğu gibi, sanıkların istihbarat branşından alınmalarından çok sonra arama sonucunda ele geçmiş olması karşısında sanıkların bu kasetten sorumlu tutulamayacakları kanaatine varılmıştır. Log dosyalarını içeren 4 adet kartuş ile ilgili bilirkişi raporunda şöyle denilmektedir. A. Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne network üzerinden bağlanmak suretiyle başkanlık 7500 sistemine çekilerek 12 Mart 1999'da yapılan bir tutanakla tespit altına alınan kopya ile DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel tarafından 11.6.1999 tarihinde zapt edilen yedek kartuşunda bulunan log dosyaları arasında yapılan mukayesede. 1. Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nden alınan kartuşlardan üzerinde 18.6.1998-12.3.1999 yazılı kartuşun içerisindeki bilgilerin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığındaki kopyasının aynı olduğu. 2. Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nden alınan üzerinde 12.3.1999-26.3.1999 26.3.1999-4.6.1999 ve 11.6.1999 tarihleri yazılı olan kartuşların içerisindeki bilgilerin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığındaki bilgilerden sonra yedeklendiği için bir mukayese yapılamadı. Üzerinde 26.3.1999-4.6.1999 ve 11.6.1999 tarihleri yazılı olan kartuşlar içerisindeki log bilgilerinde 06 ile başlayan kullanıcı isimlerinin İstihbarat Daire Başkanlığı'nın emriyle sistemlerde kullanıcı isimlerinde standart uygulamasına gidilmesi sonucu tanımlandığı tespit edildi. Bu 4 adet kartuştaki log bilgilerin byte cinsinden büyüklüğü ve kullanıcı isimlerin dökümü yapılmış ve 11 sayfa olarak sunulmuştur. Bilgi İşlem Büro Amiri Hurşit Uçak, 25.6.1999 tarihinde savcılığımıza verdiği ifadesinde, 1998 yılı Ağustos ayında Zafer Aktaş ve Mahmut Çorumlu benden log dosyalarını silmemi istediler. Ben farklı bir yöntem uyguladım. Log dosyalarını silen değil de tuşa basıldığında başka bir yere aktaran ve böylece log dosyalarının silindiği intibaını veren ve silmeye teşebbüs edileri de kaydeden bir program yaptım. 12 Mart 1999'da İstihbarat Daire Başkanlığı'na ilgisiz telefonların izlendiği ihbarı nedeniyle soruşturma başlatılınca Osman Ak benden bütün log dosyalarını silmemi istedi. Ben silmeyerek yedeklerini aldım. Sisteme yedeklerini aldıktan sonra sildim demiştir. Hurşit Uçak, Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifadesinde kaybolan kartuşun yerine gizlice yedeklediğim kartuşu sanki kaybolan kartuşmuş gibi kayıp tutanağı düzenlemiştim. Aslında bu kartuş kaybolan kartuş değildi. Benim sakladığım kartuştu. Fakat kaybolan kartuş gibi tutanak düzenledim demiştir. Görüldüğü gibi Hurşit Uçak'ın ifadeleri çelişkili ve güven verici olmaktan çok uzaktır. Mahkemede kaybolan kartuşun yerine kendi yedeklediği kartuşu kayıp kartuşmuş gibi tutanak tuttuğunu dahi söyleyebilmiştir. Yine bilirkişi raporunda log dosyalarında tüm yapılan hareketlerin printer çıktılarının yaklaşık olarak 4000 sayfa tutacağı ve gereksiz bilgilerde inceleme yapılmaması DGM savcılığınca emredildiği ve sadece Genelkurmay Başkanlığı, Başbakanlık, devlet birimleri, milletvekilleri, yargı organları, gazeteciler ve iş adamları ile ilgili işlemler incelenmişti denilmektedir. Detay sorgu yapılan kişi ve kuruluşları gösterir belgelerin incelenmesinde hangi kişi veya kuruluşların telefon numaralarının ne amaçla sorgulandığı ya da hangi telefonların sorgulanması sırasında bu numaralara ulaşılabildiğinin anlaşılmasının mümkün olamayacağı. Aranan ya da hakkında bir istihbarat çalışması yapılan sanıklara ait hedef numaralara ulaşılması sırasında istem dışı olarak pek çok önemli telefon numarasına tesadüf edilmesinin mümkün olduğu. Dosyada mevcut sorguya konu numaralarının alt alta konularak, kişiler veya kurumlar nezdinde ayıklanarak ve somutlaştırılarak dosyaya sunulduğu, bu nedenle de detay sorgu işlemlerinin amaç dışı veya kötü niyetli olup olmadığının tespitinin mümkün olmadığı kanaatine varılmıştır. Suç tarihi itibariyle de detay sorgu işlemlerini düzenleyen veya müeyyide altına alan mevzuat bulunmamaktadır. Savcılığımızca dinlenen tanıkların da yasa dışı olarak dinleme veya izleme yapıldığı yolunda beyanları bulunmamaktadır. Ayrıca İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Telekom Genel Müdürlüğü, mobil GSM ve diğer telefon santrallerinden sorumlu özel şirketler de suça iştirak etmiş, personel tarafından mahkeme kararlarının uygulanmadığı. Mahkeme kararlarına rağmen kişilerin temel insan haklarından biri olan ve anayasanın 22. maddesinde ifadesini bulan haberleşme özgürlüğünü ihlal eden uygulamalar yapıldığı iddia olunmuşsa da bu konuda herhangi bir delil elde edilememiştir. Bu nedenlerle sanıklara isnat edilen suçun oluşmadığı gibi kamu davası açmaya yeterli delil de bulunmadığından sanıklar hakkında takibat icrasına mahal olmadığına, emanetteki eşyalardan üzerinde 31 numara yazılı teyp kasetinin dosya içinde muhafaza edilmesi, diğer eşyaların herhangi bir suç unsuru taşımadığından Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne iadesine, CMUK'un 163 ve 164. maddeleri gereğince karar verildi. Telekulak olayının bir komplodan ibaret olduğu aradan geçen süre zarfında anlaşılıyordu. Türkiye'nin tüm illerinde emniyet müdürlüklerinde görevlendirilen birimler yasal çerçevede rutin telefon dinleme işlemlerini sürdürmektedirler. Bu dinleme işlemi Cevdet Saral'ın Ankara Emniyet Müdürü olarak görev yapmasından önce de yapılmaktaydı. Bu işlem Cevdet Saral anılan görevden alındıktan sonra da yapılmaya devam etmektedir. Niye Türkiye çapında sürdürülen tüm bu işlemlerin sorumluları yargılanıyor da sadece Cevdet Saral ve arkadaşları yargılanıyor? İşte telekulak komplosunun tüm nedenleri işte bu sorunun yanıtında yatmaktadır. Bu sorunun yanıtını Emniyet Müdürü Osman Ak, Yüksek Disiplin Kurulu'ndaki savunmasında şöyle vermiştir. Bana göre emirler doğrultusunda yapılan çalışmaların sonuçlarının teşkilat bünyesindeki Fethullah Gülen yandaşlarında yaratmış olduğu endişe bu çalışmayı yapanlar aleyhine acilen bir suç üretme gayretine dönüşmüştür. Bu yönde ilk adım olarak kamuoyunda ilgi görecek ve takibi sağlanacak muhataplarını hukuken suçlu olmasalar da deklare edilmiş suçlu olarak bu kişilerin yanında olunmaz, yaptıkları çalışmaları da itibar edilmez gibi bir kanaatin oluşması gayretine gidilmiş ve kamuoyuna telekulak skandalı olarak lanse ettirilen komployu hazırlamışlardır. Bunu yapanlar ve alet olanlar hangi yüksek idealler için yapmışlardır, ciddiyetle araştırılmalıdır. Bana göre 1993 yılından bu yana tehdit niteliğinden çıkarılarak normal bir dinsel cemaat durumuna sokulan ve irticaya karşı laiklik taraftarı gibi gösterilerek bazı devlet görevlileri eliyle devletin gözünden kaçırılmış bir olguyu, nasıl olur da siz tekrar tehdit ve tehlike haline dönüştürürsünüz şeklindeki bir anlayış sonucu bu çalışmayı yapan kişiler imha olur tehdidi ortaya konulmuştur. Şimdi ise kendilerinin daha da güçlendikleri rehaveti içerisinde olan bu mihraklar, aleyhimize açılan bu soruşturma ile Fethullahçılığı legalize edecek ve meşruiyet kazandıracak bir yaklaşıma yönelmişlerdir. Takdirini sayın kurulunuza, tarihe ve Atatürk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza edecek yeni nesillere bırakıyorum. Cevdet Saral, Osmanak ve arkadaşlarının emniyetteki Fethullahçı yapılanmayı deşifre eden raporlarında Fethullahçı olarak yer alan M. Fecri Yıldız, bu kere emniyetteki Fethullahçı yapılanmayı ortaya çıkaran ekip aleyhine oluşturulan yanlı soruşturmalarda bilirkişi, uzman vesaire vesaire olarak yer alıyordu. M. Fecri Yıldız çok geçmeden basında emniyette skandal, başkomiserlerin sınav yolsuzluğu başlıklı haberle yer alıyordu. Ocak 2003 tarihli Cumhuriyet, Star ve benzeri gazeteleriyle TV'lerde M. Fecri Yıldız'ın yurt dışına gitmek için katılması gereken sınava kendisinin yerine bir başka başkomiseri sokarak sahtecilik yaptığı belgeleniyordu. Yine telekulak olayında emniyet tarafından görevlendirilen bir başka uzman şahsiyet ise Ankara DGM Başsavcılığı'nın verdiği takipsizlik kararında şu şekilde yer alıyordu. Hurşit Uçak Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifadesinde kaybolan kartuşun yerine gizlice yedeklediğim kartuşu sanki kaybolan kartuşmuş gibi kayıp tutanağı düzenlemiştim. Aslında bu kartuş kaybolan kartuş değildi. Benim sakladığım kartuştu. Fakat kaybolan kartuş gibi tutanak düzenledim demiştir. Görüldüğü gibi Hurşit Uçak'ın ifadeleri çelişkili ve güven verici olmaktan çok uzaktır. Mahkemede kaybolan kartuşun yerine kendi yedeklediği kartuşu kayıp kartuşmuş gibi tutanak tuttuğunu dahi söyleyebilmiştir. DGM Başsavcılığı'nın bu kararına göre meslekten men cezası alması gereken Hurşit Uçak, Fethullah Gülen'in sığındığı Amerika'ya 2 yıllığına eğitim amaçlı olarak gönderildi. Ve bunların iftiraları yargıdan dönerken Saral Ak ve ekibi yıllardır süren mağduriyetlerinin sancısıyla baş başa bırakılmışlardır. Kimileri görevden alınırken birçoğu da haksız cezalara uğradıkları yıllar sonra anlaşılmıştı. Cevdet Saral ve ekibi Nurcuların iftiralarına uğrayarak mağdur olan insanlar arasında ne ilkti bu gidişle ne de son olacak. 1998-99 yılları arasında Ankara'da Kurtuluş adlı örgüte yapılan baskında ele geçen telefon defterine bir isim eklenerek bu ismin bu örgüte yardım ve yataklık ettiği iddia edilir. Hemen çalıştığı birime iftira belgesi olarak ele geçen deftere sonradan ismi eklenen şahıs emniyetteki Nurcular tarafından bildirilir. Ankara Gata'da irticaya karşı tavizsiz bir tutum sergileyen bu yüzbaşının görevden atılmasına yol açılır. Hanefi Avcı Hürriyet'te. Çocuklarını Samanyolu Koleji'nde okutması ile de ünlü istihbaratçılardan Hanefi Avcı, 26 Ocak 2003 tarihli Hürriyet gazetesinin pazar ekinde AKP milletvekili Suat Kılıç'la yapılan söyleşinin yer aldığı sayfada yanında Suat Kılıç, AKP'li Zeki Ergezen, Abdullah Gül ve Salih Kapusuz ile birlikte Ergezenlerin çiftlik evinde piknik yaparken çekilmiş fotoğraflarıyla yer alıyordu. Emniyetten 100 bin dolar. Ankara DGM'de görülen Fethullah Gülen davasına tanık olmanın ardından Ankara ve İstanbul Emniyeti'nin çok yoğun ablukası altına giriyordum. Emniyet Genel Müdürlüğü bizde Fethullahçı yapılanma yoktur diyordu ama emniyetteki Fethullahçı yapılanma tarafından adeta kuşatma altına alınıyordum. Ankara Emniyeti'nde amir olarak görev yapan yıllardır tanıdığım şahıs yanıma geliyor, davada müdahil talebinde bulunmamam için 100 bin dolar öneriyor. Paranın kaporasını da önüme koyuyordu. Amir, diğer tanık ve müdahillerin de parayı aldıklarını, bu nedenle bunların davadan çekildiklerini, bunlara ortalama 7 biner dolar verdiklerini belirtiyor. Mahkeme başkanı ve savcıların da Fethullahçılardan menfaat temini yoluna gittiklerini vurgulayarak, çoluk çocuğumla birlikte bana refah içinde bir hayat sunuyordu. 100 bin dolarlık rüşveti almadığım amirin beni en çok düşündüren cümlesi şu oluyordu: "Polis rejimin teminatıdır." İstanbul terörle mücadeleden yanıma gelen, kendini Mesut Öz olarak tanıtan Cevdet Saral, Osmanak ve ekibinin hazırladığı Fethullahçılar listesinin 83. numarasında yer alan Bayram Özbek isimli komiser de benden hesap numarası istiyor. Fethullahçı Evler diye ilgisiz yerlerin adreslerini veriyordu. Bayram Özbek isimli bu komiser Çağdaş Eğitim Vakfı'na yardımcı olma bahanesiyle giriyor, burada yaptığı konuşmaları gizli gizli çekiyor. Telefon görüşmelerini kaydediyor. Daha sonra bu konuşmaları çarpıtarak Işık TV'de yayınlatıyor. Gülen'in kabusu olan vakfına terörle mücadelenin arslanları tarafından aranmasını sağlıyor. Bu yolla Çağdaş Eğitim Vakfı'nın sindirilmesi amaçlanıyordu. Gizli kamera çekimleri TV'lerde yayınlanan bu komiser, Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu'nun 17.01.2003 tarih ve 2003 Taksim 20 sayılı ceza tayinine mahal olmadığı şeklindeki kararı ile kurtarılıyordu. İşin ilginç tarafı bu karar anında Zaman Gazetesi avukatlarının eline geçiyor ve onlar da yargılandıkları mahkemeye sunuyorlardı. Tabii burada belirtmem gereken bir konu da emniyetçi amirin rüşvet aldığını iddia ettikleri diğer kişilerin böyle bir şeye kalkıştıklarına asla inanmamam. Örneğin Fethullah için erteleme kararı veren hakimin iki gün sonra Yargıtay'a seçilmesi bilgili ve özverili çalışmasının karşılığı olsa gerektir. Diğer tanık ve müdahil tanıkların ise sık sık fikir değiştirmeleri de vicdanlarının seslerini dinlemeye bir başka örnektir.